أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. محترم kardeşlerim، الله تعالى yapmış olduğunuz amelleri kabul buyursun. Allah-u Teala bu celsemizi, bu dersimizi kendi katında ubudiyet olarak telakki eylesin, kabul eylesin ve öğrenmiş olduğumuz ilmi hayatımıza dökmeyi cümlemize nasip-i müyesser eylesin. Kardeşler, geçen derste evliliğin faydaları, bunu saymıştık. Hükmüne girmiştik. Yine kısaca hemen tekrar edelim. Evliliğin hükmü, ulema diyorlar ki kişiden kişiye değişir. Bazı kimseler hakkında vacip oluyor, bazı kimseler hakkında müstehaptır. Bazı kimseler hakkında mekruhtur, bazı kimseler hakkında da haramdır. Kişiden kişiye değişiyor. Bu ne demektir? Vaciptir diyen tabii zahiri mezhebi, ayetler ve hadislere bakmış, zahirine bakmış. Davud-ı Zahiri, bir de İbn Hazm rahmetullahi aleyhime, orada evlendirin deyince, işte gençlerinizi evlendirin emrinde ne anlamış? Yani bu vaciptir, evlendirmek lazım. Bunlara göre, yani bu alimlere göre evlenmeyen kişi günahkar olmuş oluyor. Ama cumhur ehli sünnet alimleri, yani cumhur umumen, evliliğin müstahap olduğunu söylemişler. Kişinin imkanı varsa, zulmetmeyecekse, evlenebiliyorsa evlenmesi müstehaptır. Yani sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu bir sünnet ve bunun ecri var ve önemlidir yani bu amel. Aleyhisselatü vesselam teşvik etmiştir ve ümmetinin çokluğuyla da, yani çoğalınız diye de emretmiş ve kıyamet gününde de ümmetin çokluğuyla da övünecektir. Çünkü evliliğin faydalarından birisi de neslin oluşmasıdır. Senden sonra gelecek olan çocuklar, sana sadaka olacak olan çocuklar ve bu ümmetin çoğalması. Tabii ümmetin çoğalması önemli kardeşler. İslam ümmetinin çoğalması. Çünkü hak olan bir ümmet ama kafirler hasetlerinden dolayı İslam ümmetinin çoğalmasını istemiyorlar. O yüzden dikkat ettiyseniz, bu aile planlaması diye bir şeyler çıkardılar kafirler ve bunu özellikle İslam ülkelerinde şiddetle uygulamaya çalışıyorlar. Birçok laikler ne yaptılar? Onlara uydular ve bunu yaymaya çalıştılar. Maalesef avam Müslümanlar da genel anlamda bu fikre kapıldılar. Ve artık bir çocuk, iki çocuktan daha fazla Müslümanlar umumen yapmamaya başladılar. Ekserisi, çoğunluk, tabii istisnalar var ama maalesef bu fikir genel anlamda Müslümanların arasında yayıldı. Tabii kafirlerden gelen bir fikir. Çünkü kafirler meseleye, hani dini boyuttan bakmasalar bile, onlar rızık korkusu, işte terbiye edemeyiz, bunları yetiştiremeyiz, okutamayız, büyütemeyiz, güzel bir gelecek sağlayamayız diye, bunlar tamamıyla hani dünyaya güvendikleri için, bunlar Allah'a güvenmiyorlar, Allah'a tevekkül etmiyorlar. Tamamıyla kendi paralarına, kendi kuvvetlerine, kendi imkanlarına güveniyorlar. Bunları da zayıf görüyorlar. Bir de yorulmak da istemiyorlar. Çünkü bir hedef yok, bir ibadet yok, bir inanç yok hayatlarında. Ama Müslüman öyle değil. Müslüman çocuk yaparken bu işe ibadet gözüyle bakar. Ben Allah için yani çoluk çocuk sahibi olayım, bunları Allah yolunda yetiştireyim. Bunlar cehennem ile aramda bir kalkan olacaklar. Özellikle kız çocuklar olduğu zaman, hadiste hani kimin 3 tane kız çocuğu olursa, bunları yetiştirirse, büyütürse, İslam terbiyesi verirse, cehennem ile onun arasında kalkan olurlar, korunur yani. Allah'ın izniyle cehennem ona haram olur. Kadın bir tanesi, ya Resulullah, iki kız da olsa olmaz mı diyor. İki kız da olsa olur diyor aleyhissalatü vesselam. Yani düşün, iki kızın olsa, bu iki kızı Allah için yetiştirdin, onlara baktın, dini öğrettin, onlar sebebiyle inşallah cennete gireceksin. ve insanın çoluk çocuğuna, ailesine yedirmiş olduğu her bir lokmada da sadaka vardır. Hani Allah yolunda insan infak eder, cihat yolunda infak eder, yardım olarak fakirlere, miskinlere infak eder. Bir de kendi ailesine infak eder. Kendi ailesine infak ettiği nafaka en yüksek olan nafakadır. Sonra diğerleri geliyor. Bu ne demek? Tabii bol bol yedirmek anlamında değil. Yani çocuklarını muhtaç bırakmayacak şekilde gidip kimselere dilenmeyecek şekilde kendi helalinle yedirdiğin zaman ve bunu Allah için yaptığın zaman her bir lokmada senin için ne olacaktır? Sadaka yazılacaktır. Müslüman bu gözle bakar, ubudiyet gözüyle bakar. Ve çocukların Allah'ın izniyle İslam üzere yetiştikleri zaman kişi öldükten sonra amel defteri kapanmıyor. Hani üç şey vardı, onlardan bir tanesi de salih bir çocuk bıraktığı zaman kişi, o salih çocuk dua ettikçe anne babasına ve anne babasından öğrenmiş olduğu İslam'ı hayatında yaşadıkça, o dini tatbik ettikçe annesinden babasından öğrendiği, oğlum mesela diyelim ki neyi öğretiyor? Duha namazını öğretiyor, Kur'an-ı Kerim öğretiyor, İslami terbiye öğretiyor. Yemek yerken sağ elinle ye, Bismillah de, sakın sol elini kullanma, önünden ye. Tabağın üstünden, sağından sondan değil, önünden ye. Böyle adab öğretti mi? Başta Bismillah ile, sonunda Elhamdülillah ile el yıkama vesaire. Yani bu gibi sünnetleri öğretti mi ne olur? Bunu tatbik ettikçe babasına da annesine de ecir yazılmış olacak. Güzel örnek oldu mu? Meseleye bu gözle baktığı için Müslüman, o yüzden yani çoluk çocuk sahibi olması nedir? Güzel bir ameldir. Ama kafirler mesela bu gözle bakmıyorlar. Ve Avrupa'da biliyorsunuz artık onlarda insanlık da bittiği için çocuk 18 yaşına geldi mi evden çıkması lazım. Hatta kendisi çıkmasa dahi annesi babası çıkartıyorlar. Yeter artık, senin yaşın geldi ve sen artık dışarıda yaşaman lazım. Başka bir evde yaşaman lazım. Doğru düz birbirlerine merhamet ettikleri yok. İnanç da olmadığı için ondan sonra kimse kimseyi sormuyor. Yabancı gibi oluyorlar. Bazıları artık hiç ziyaret etmez. Annesini babasını senede bir kere ya ziyaret eder ya etmez. Seneler geçer, küsmüştür ve hatta ne bileyim herhangi bir sebepten dolayı ihmal eder. Ve yalnız ölürler. Genelde Avrupalılar yalnız ölürler. Genelde yaşları nerede, son hayatlarını nerede geçiriyorlar? Darul acezede geçiriyorlar. Böyle zelil bir hayat yaşıyorlar. Ama Müslüman öyle değil. Müslüman anne babasına bakar, iyi davranır. Hele hele özellikle yaşlandıkları zaman onlara çok daha iyi bakar. Ki onların ta ki rızasını kazansın, rızalarını kazandığı zaman da cennete girsin. Çünkü anne babaya bakmanın fazileti çok büyük. Bazı hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cihadın önünde zikretmiş, düşünün. Anne babaya iyilik etmek. Ve hatta farz-ı kifaya olduğu zaman anne baba izni gerekiyor biliyorsunuz. Annesinin ve babasının izni olmadığını tabii Müslüman olmaları şartıyla. Onların izni olmadan cihada çıkamaz farz-ı kifayede. Ama farz-ı ayında anne baba iznine bakılmaz. Hatta Allah-u Teala şirkten sonra yani Allah-u Teala'ya şirk koşmayın. Allah kendi hakkında bahsettikten sonra ve bil valideyni ihsanen diyor. Anne babaya iyilikte bulunun diyor. Hani bir hadiste de Peygamber aleyhissalatü vesselam bir rivayette Ramazan günü basamaklara basarken hutbeye çıktığı vakit amin, amin, amin diyor. Üç defa amin diyor. Tabi sahabe-i kiram bilmiyorlar hani neye amin dedi. Ya Resulullah diyorlar az önce amin dedin üç defa. Neye amin dedin? Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor Cibril bana geldi. Ve bana dedi ki Ramazan'a ulaşıp da bağışlanmayan kimselere yazıklar olsun. Burnu yerde sürünsün dedi ve ben amin dedim. Sonra ikincisi işte anne babası ve ikisinden bir tanesine birisine yetişip de onlar sebebiyle cennete giremeyene yazıklar olsun. Düşün anne babasına yetişmiş ve hatta ikisinden birine yetişmiş. Onlar sebebiyle cennete girebilir. Ama bu fırsatı ne yapıyor? Kaçırıyor. cennete giremiyor onlar sebebiyle. Çok büyük bir fazilet var aslında. Bunu kaçırıyor, gaflette oluyor. Onun burnu yerde sürünsün ve hatta ona yazıklar olsun dedi diyor. Ben de amin dedim diyor. Üçüncüsü de senin adın kendisinin yanında zikredilip de sana salavat okumayanlara da yazıklar olsun dedi diyor. Ben de amin dedim. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bak ismi duyulduğu zaman salavat getirmeyene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yazıklar olsun demiş. Cibril aleyhisselam yazıklar olsun demiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de amin demiş. Allah'ım icabet et diye bedduada bulunmuş. O yüzden salavat getirmek de önemli kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ismini duydukça ne yapacağız? Salavat getireceğiz ve salavat getirdikçe bizlere ecir yazılacak. Her bir salavatta 10 ecir vardır. Şedun la ilahe illallah. Ezanı okuyun, dinleyelim inşallah. Müstahap demişler. Bazı ulemaya göre kardeşler vacip demişler. Evlilik vacip. Tabii kişinin durumuna göre hangi durumlarda mesela kişinin durumu var. Evlenmediği zaman zinaya düşecek. Ve diyor ki ben yani kendi nefsimden emin değilim. Ben biliyorum ki zinaya düşeceğim. Hassaten hani özellikle yaşadığımız günümüzde yani Türkiye gibi mesela Türkiye'de gibi bölgede yaşayan Avrupa gibi özellikle fesadın çok olduğu. Gerçi artık her tarafta fesat çok fazla çoğaldı da zina düşerim korkusu taşıyan özellikle hani ben düşerim yani çok büyük ihtimal düşerim diyen kişi için vaciptir. Evlilik yapması vaciptir. Ama yok yani ben düşmem muhtemelen belki düşebilirim gibi bir durumu varsa o zaman ne oluyor? Müstahap oluyor. Evliliği terk etmesi o zaman mekruh oluyor. Evliliğin haram olduğu haller vardır. Kişinin affedersiniz ilişkiye girme durumu yoksa ve hatta nafaka sağlayacak durumu yoksa evlenip de eşini böyle muhtaç bıraktığı zaman bu da nedir? Haramdır. Ancak eşi eğer ki razı olursa bu konuda o zaman sıkıntı olmaz. Kerahetle beraber caizdir. Eşi razı olduğu vakit. Ama özellikle eşinden habersiz böyle bir şey yaparsa mesela kişide sıkıntılar var. Evlilikle ilgili bunu gizli tutuyor. İki taraf da tabii özellikle evliliğe halel getirecek olan, zarar getirecek olan şeyleri söylemek lazım. Bazı hastalıklar, bazı kusurlar oldu mu gerek erkekte gerek bayanda. Olduğu zaman bunu karşı tarafa bildirmek lazım. Karşı taraf razı olursa anlayacağınız bir sıkıntı yok. Ama razı olmazsa artık ona göre karar verir. Bazı kimseler gizliyorlar ve evlendikten sonra ortaya çıkıyor ki ondan sonra ne oluyor? İki taraf arasında anlaşmazlıklar oluyor, sıkıntılar oluyor, mesele boşanmaya kadar ulaşıyor. Kavgalar, zulümler, buna benzer şeyler oluyor. Bu noktada caiz değil. Yani evlilikte kusur sayılan, evliliğe halel getiren, tabii kusur ve hastalıklar söylenmeli ama basit olan hastalıklar bunları söylemese de olur yani. Çünkü her bir insanda olabilecek olan şeyler yani. Kadınlardan kardeşler evlenilmesi haram olan, ebediyen haram olan kimseler var. Bunlar kimlerdir? Ayetlerde geçtiği gibi ümmehat, anneler. Ya kişinin annesi, annesinin annesi, babasının annesi ve yukarıya doğru dedesinin annesi böyle yukarıya doğru anneler, nineler, ninelerin nineleri, anneleri vesaire böyle yukarıya doğru gitti mi bunlar haram oluyor. Ondan sonra benat kişinin kendi aslı olan yani kızları, kızı, oğlunun kızı, kızının kızı, torunu yani torunlar aşağıya doğru. Bunlar da haramdır ebediyen. Kişi bunlarla kesinlikle evlenemez. Tabii büyük günahlardandır. Yani bu mahremiyle kişi evlenecek olursa hatta İslam'a göre cezası öldürülür. Malı da ganimet olarak alınır. O kimse öldürülür. Annesiyle, kız kardeşiyle, teyzesiyle, halasıyla evlenen kişi ne olur? İslam'a göre öldürülür. Ve malı ganimet olarak alınır. Yani bunu kafirler laikler, bazı habis insanlar Müslümanlar arasında bunu yaymaya çalışırlar. Bu fesadı, sanki bunda bir sıkıntı yokmuş gibi çok büyük oyunlar oynanıyor kardeşler Müslümanlar üzerinde. Kafirler tarafından ve onlara maşa olanlar tarafından. Tamamıyla fuhşu yaymak için. Bu yönde çok kötü filmler falan çekiliyor. Ondan sonra yazılarda vesaire bunu aşılamaya çalışıyorlar. Ahavat, kız kardeşler, gerek öz kız kardeş, üvey olan, babadan olan kız kardeş, anneden olan kız kardeş, bunlar da haram ebediyen. Bir de halalar, hani babasının halası, annesinin halası böyle yukarıya doğru çıktı mı, teyzeler yine böyle, yukarıya doğru olan teyzeler yine haram olan, annesinin teyzesi, babasının teyzesi, dedesinin teyzesi. Yeğenler, erkek kardeşinin ve kız kardeşinin çocukları, kızları senin için ne oluyor? Haram oluyor bunlar. Aşağıya doğru onların çocukları da ne oluyor? Sana haram oluyor. Çünkü sen onların dayısı oluyorsun ve amcası oluyorsun. Evet, kadınlardan bunlar ebediyen haram olan kimseler. Bir kısmı kardeşler yine haramlıkta evlilik sebebiyle haramlık olan kadınlar var. Ne gibi? Mesela senin baban gitti bir kadınla evlendi. Senin üvey annen oldu yani. Sen üvey annen oldu. Bu evlilik sebebiyle sana haram oldu. Baban evlenmemiş olsaydı o sana haram değildi. Evlenebilirdin sen. Ama baban onunla nikah yapınca ne oluyor? O sana haram oluyor. Çünkü üvey annen oluyor. Bu evlilik sebebiyle olan. Ummu Zevce, kişinin kaynanası, evlenmiş olduğun kadının annesi ne oluyor? Senin mahremin gibi oluyor artık. Kaynanan ebediyen haram olan kadınlardan oluyor. Gittin sen bir kadınla evlendin, onun bir kızı var, başkasından olma. Sen üvey babası oluyorsun onun. İşte o kız da gerek senin evinde yetişebilir ve de sen evinde yetişmeyebilir, babasının yanında kalır onu mesela ve de başka bir yerde kalıyordur. Arada bir annesine geliyor ziyarete. Senden olmayan bir kız. Bu da sana haram oluyor. Annesiyle evlenmen sebebiyle bu an artık sana haram oldu. Bir de kim var? Bir de gelin var. Kişinin hani oğlu evlendi mi, onun hanımı ne oluyor? Onun hanımı da gelini olduğu için o kimsenin gelini de ona haram oluyor. Tabi bu ikinci derecede haram olan kadınlar kardeşler. Yani bunlar anne gibi, teyze gibi şu konuda olmazlar. Evet, ebediyen haramdırlar. Fakat fitne sebebi olabilir diye bu konularda dikkat etmek lazım. Ne demek? Yani bu mesela senin annen, mesela senin kız kardeşin belki senin yanında işte başörtüsünü açmıştır. Boynu görünür, kolları görünür. Sen elini öpersen annene sarılırsın, değil mi? Kızına sarılırsın yani uzaktan geldiğin zaman. Bu konularda hani birinci dereceden yakınlık olduğu için insanda genelde fitne olmaz. Bunlarda biraz daha rahat davranabilirsin. Ama bu diğer ikinci derecede evlilik sebebiyle haram olan kadınlarda fitneler düşebilir. Yani bir baba gelinine böyle hani kızıymış gibi, değil mi, davranması, sarılması doğru değildir. Ve gelinin işte kayınbabasının yanında kıyafetine dikkat etmemesi, bu caiz olmaz. Yani fitneye sebebiyet verebilir. Ve önlenmiş olduğun kadının kızı, kendisine dikkat etmesi lazım. Fitne sebebi olabilir. Ve hatta belki duyarsınız bazen, yani zina meseleleri bunlarda kaynaklanıyor, bunlarda oluyor. Gidiyor babasının evlenmiş olduğu kadınla ne yapıyor kişi? Üvey annesiyle zina ediyor, Allah korusun. Ve de üvey kızıyla ne yapıyor? Zina yapıyor. Ve de kayınbaba geliniyle zina ediyor. Bunu duymuşsunuzdur yani. Bunun için cinayetler falan oluyor. Bu işte şeriata riayet edilmediği için maalesef. Yani günümüzde artık kadınlar dikkat etmiyorlar. Açık saçık giyiniyorlar. Nasıl olsa akrabayız diye. Sarmaş dolar böyle çok böyle laubali davranıyorlar. İslam'a, şeriata dikkat etmiyorlar. Fitneye dikkat etmiyorlar ve iman da zayıf olunca ne oluyor? Haramlar burada düşmeye başlıyor. Evet, üçüncü haram olan kimseler de kardeşler, bu da süt yoluyla haram olan kimseler. Emzirme. Yani bir kadın bir çocuğu emzirdi mi? Tabi ihtilaf var ulema arasında, kaç tane emzirme haram kılar? Bazı ulemaya göre bir kere emzirirse doyana kadar haram olur o çocuk. O kadına haram olur. Artık o onun süt annesi oluyor. Bazı alimler 3 defa demişler, bazıları 5 defa demişler, bazıları 10 defa demişler. Fakat bu konudaki kuvvetli görüş, خَمْسُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَا hadis var. 5 kere emzirdi mi çocuk doyana kadar bir anneden süt emerse, o anne ne oluyor? Onun süt annesi oluyor. Böyle olunca o anne artık o kimseye haram oluyor. Mesela ufak bir çocuk, tabii kaç yaşlarında? 2 yaşına kadar. 0'dan 2 yaşına kadar. Bir anneden emerse, süt emerse bir kadından, artık o kadın onun süt annesi oluyor. Ve bu büyüdüğü zaman o süt anneyle evlenemez. O onun annesi gibi oluyor. Sonra o süt emziren annenin kızları onun kız kardeşleri gibi oluyorlar. Süt kız kardeşleri oluyor. Bunlarla da evlenemez. Süt teyzesi oluyor. Süt halası oluyor. Süt yeğeni oluyor. Yani aynen normal nesepteki olan haramlar neyse, sütte de aynı haramlar oluyor. Anlatabildim mi yani? Bu haramlık aynen normal, hani akrabalıklarda kim haramdır bize? Süt meselesi oldu mu aynı şey orada da geçerli oluyor. Haramlar onlardan da oluyor yani. O süt, işte kız kardeş dediğim gibi, süt kız kardeş, süt teyze, hala vesaire. Bunlar haram oluyor. Ama tabii kimi ilgilendirir? Süt emeni ilgilendirir. Ben mesela süt emdim bir kadından, o beni ilgilendirir. Ben artık evlenemem. Ama benim erkek kardeşim evlenebilir. Onu ilgilendirmez. Benim erkek kardeşim süt annemle evlenebilir, süt kız kardeşimle evlenebilir, süt teyzemle evlenebilir. Ona haram değil. Benim erkek kardeşimi ilgilendirmez. Sadece kimi ilgilendiriyor? Süt emen kimseyi ilgilendiriyor. Evet. Bu da tabii 2 yaşına kadar. 2 yaşını geçti mi çocuk emzirirse kadın onu, o zaman süt annesi olmuyor. Bu 2 yaşına kadar olan bir süre için nedir? Geçerlidir. Şöyle bir mesele de var kardeşler. Belki duydunuz. İbn-i Teymiye Rahimullah'a nispet edilen bir fetva var. İşte zaruret durumu olduğu zaman, işte bir kadın yabancı bir erkeği emzirirse, o zaman o ona ne oluyor? Haram oluyor diye. Yani süt annesi oluyor meselesi var. Bu cumhura göre yani geçerli değildir. Böyle bir hadise olmuştur. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e has olan Hazreti Ayşe'nin yanına bir akrabası giriyormuş. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hani onun daha rahat girebilmesi için, çünkü yani zaruret gibi bir nevi durumlar olabiliyor. Ne gibi? Mesela size örnek vereceğim. Ya bu fetvayı bazıları işte uygulanabilir, uygulanmaz diye böyle ilim ehli arasında tartışma var. Bazı ulema zarureten buna cevaz veriyorlar, İbn-i Teymiye Rahimullah'ın fetvasına dayanarak. Ama cumhur yani böyle bir fetvayı vermiyorlar. Nasıl bir durum oluyor? Mesela örnek veriyorum. Senin erkek kardeşin var. Onun bir tane oğlu var mesela. Ve erkek kardeşin trafik kazası geçiriyor. Hanımıyla beraber vefat ediyorlar. Geriye bir oğlan çocuk bırakıyorlar. Bu oğlan çocuğun da gidecek hiçbir yeri yok. Buna bakabilecek bir tek sen varsın. Başka kimse de bakmaz. Bunu yetiştirme yurduna bırakamazsın. Bu sefer kendi evine aldığın zaman senin yanında büyüyor ya, bu büyüdüğü zaman senin hanımına haram olduğu için senin hanım onun yengesi oluyor. Ona yani mahrem değildir. O yüzden ona yabancı hükmündedir. Senin hanımın senin yeğenine yabancı hükmünde olduğu için o büyüyünce sıkıntı olmaya başlıyor. Bu sefer hanımına diyorsun ki örtün, artık çocuk büyüdü, onun yanında böyle normal elbisenle oturamazsın. Örtünmen lazım, yüzünü örtmen lazım. Kızına diyorsun ki kızım oturma, hemen saklanın, öbür odaya geçin. Ya bu senin yanında yaşıyor, şimdi gidecek bir yeri yok. Bunu oluyor, ister istemez çok ciddi sıkıntılara sebebiyet veriyor. O geldi mi hemen kadınlar ne yapıyor? Senin hanımın, kızların öbür odaya koşuyorlar. Ondan sonra örtülerini alıyorlar. Çık, gir falan, çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. İşte böyle bir özel bir durum olduğu zaman işte bazı ulema demişler ki İbn-i Teymiye Rahimullah'ın fetvası alınır. O kadın eğer ki sütü varsa sütünü sağar. 5 defa o büyük kişi içerse onun artık süt oğlu oluyor. Böylece o sıkıntılar ortadan kalkmış oluyor. Fakat bunu umumen genel anlamda alimler kabul etmemişler. Demişler bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e has olan bir noktaydı. Ondan sonra diğer yani Müslümanlara geçerli değildir demişler. Hani bu da bir bilgi açısından bu mesele açıldığı zaman en azından biraz bir şey yani bir bilginiz olsun yani bu noktada. Böyle bir mesele var, böyle bir ihtilaf var ulema arasında. Büyük kişinin, büyük kişi için süt anne olur mu olmaz mı meselesi yani. Ne kadar hani genel anlamda kabul edilmemişse de yani bu tatbik edildiği zaman da tabii bir büyük bir sıkıntıyı da ortadan kaldıran da bir meseledir yani. Tıpkı şey gibi bu talak meselesinde hani adam öfkeleniyor bir anda 3 talak veriyor. Cumhur'a göre 3 tane talak düşüyor. Adam diyor ya vallahi ağzımdan kaçtı. Vallahi ben çok öfkeliydim. Ya bana kalsa ben niye 3 talak vereyim? 5 tane çocuk var. 20 senedir evliyiz. Yani bu gitti mi bitti mi? Şafii alimlerine gidiyor diyorlar ki bitti. Hanefi alimlerine gidiyor diyorlar ki bitti. Kime gidiyorsa hepsi diyorlar nikahım bitti ya, adam çok zor duruma düşüyor ya. Ya kadın gitti diyor artık, bitti yani artık onunla hayat süremem. Ama İbn-i Teymiye Rahimullah'ın şey fetvası var yani görüşü var. Doğru, şu anda birçok devlet, hemen hemen bütün devletler bunu alıyor. Yani Mısır bu fetvayı alıyor. Bu nizam tarafı, kafir nizam tarafı bu fetvayı alıyor. Türkiye dediğin gibi bunu alıyor. Ürdün, Suud vesaire yani hemen hemen bütün devletler takriben hani bir mezhep takip etmiş olsalar da bu noktalarda bu fetvayı alıyorlar İbn-i Teymiye. Daha önce anlatmıştım hani bir adamın kıssasını, mutaassıp bu selefiler şöyle, İbn-i Teymiye şöyle zındık, haşa böyle şey yapıyor, küfrediyor, şey yapıyor. Bir gün kızmış, öfkelenmiş, 3 talağa basmış hanımına. Ondan sonra kime soruyor, gidiyorsa, hangi Türk hocasına gidiyorsa hepsi diyorlar bitti yani artık bir daha dönemezsin. Başka birisiyle evlenmedikçe dönemezsin. Ya aman zaman diyor, 4 çocuğum var diyor, ben mahvoldum falan. Yok diyorlar, başka çaresi yok. Sonra birine gidiyor diyor ki İbn-i Teymiye'nin fetvası var bu konuda. Allah'ın izniyle dönebilirsin. Öyle mi diyor? Allahu Ekber diyor. Şu alime bak diyor. Ufku açık olan bu alime bak diyor. Dünyada büyük alim varsa işte İbn-i Teymiye'dir. Gözünü sevdiğim, öptüğüm bilmem ne. Bir anda artık selefiler İbn-i Teymiye en sevdiği kimseler oluyor. Maalesef insanlar böyle yani kendi menfaatleri. Oldu mu? Tamam. Bir de iki kız kardeşi bir anda cem etmek de haramdır kardeşler. Daha önceki ümmetlerde olabiliyordu fakat bizim ümmetimizde, bizim dinimizde haram kılınmıştır. Yanlış hatırlamıyorsam Yakup aleyhisselam iki kız kardeşle evlenmiş. İki kız kardeş olan. Ama bizim dinimizde ne olmuş? Haram kılınmış. Ancak birisi öldüğü zaman veya boşarsan iddeti biterse ondan sonra onun kız kardeşiyle evlenebilirsin. Aynı zamanda senin hanımınla halası, hanımınla ve hatta teyzesi yine bunlarla da evlenemezsin. Yani cem edemezsin. İki tane hanımın var. İkinci kadın kim? İkinci kadın yani hanımının kız kardeşidir mesela. Ve hatta teyzesidir, ve hatta halasıdır. Bu caiz olmaz. Niye caiz olmaz? Çünkü biliyorsunuz iki kadında genelde durra demişler zaten. Kuma Arapçası, şey Türkçesi, kuma Arapçası durra demişler. Durdan geliyor. Darra zarar, zarar anlamında. Yani hani genelde bunlar arasında zarar oluyor. Yani kadın, her bir kadın diyor ki bu bana zarar veriyor. Kuması ona ne yapıyor? Zarar veriyor. Özellikle birinci hanım ne diyor? Bu ikinci hanım bana zarar vermek için geldi. Bizim yuvamızı yıktı. Kocamı elimden aldı. İkincisi de diyor ki ya bu birincisi yani çok sıkıntılar yapıyor. Benim kocamı elimden almaya çalışıyor. Böyle hep ikisi birbirlerine ne yapar? Kavga, dövüş yaparlar. İşte bu akrabalık şeyi, silah-ı rahimi bozmamak için o yüzden bizim dinimizde yasaklanmış. Yani iki kız kardeş de evlenemezsin bir anda. Çünkü onlar birbirlerine düşman olacaklar. İki kız kardeş.
Hanımın yeğeniyle de öyle değil mi?
Tabii yeğeni böyle, halası, teyzesi böyle onları cem edemez. Ancak biri ölürse veyahut da boşarsa ondan sonra öbürüyle ne yapabilir? Evlenebilir. Evet, size bir soru. Bilene inşallah mükafat var. Gelecek derse bir çikolata olmasa getiririm ona. Normalde hani kadınlarda iddet var. Kocası mı boşadı mı? Değil mi? Üç iddet bekler. İddeti vardır. Peki erkekte iddet var mıdır? Yani karısı öldüğü zaman mesela gidip başka bir kadınla evlenemez mi? Yani erkekte iddet olur mu? Çok basit değil mi? Erkekte iddet olmaz diyorsunuz tabii. Erkekte iddet vardır. Kim bilecek hangi halde iddet vardır? Nasıl? Yok, üç gün değil. Yine yani karısı bugün vefat etti. Gidip gömdüler ya. Tozunu sirkeledikten sonra gidip direkt bir kadınla evlenebilir. Sıkıntı yok. Ama tabii yani bu şimdi bu doğru bir hareket mi? Tabii doğru hareket olmaz. Biraz bir saygı duyması lazım hanımına yani. Ama yani şeriata göre bir sıkıntı yok. Yani dün vefat etmiş hanımı ertesi gün evlenebilir. Ama kadın öyle değil. Kadın 4 ay 10 gün bekler değil mi? Kocası öldüğü zaman veya da kocası boşadığı zaman ne yapar? 3 iddet bekler. Hemen evlenemez. Erkek evlenebilir. Ama erkekte öyle bir hal olur ki erkeğin de iddeti vardır. Nasıl sarhoş veya aklı başında? Yo, iddet meselesi onun alakası yok.
Şey mi hocam, güzel bir kadının 4 tane hanımı var hocam. Bir tanesini boşasa, diğer hocam işte o kadının iddeti bitene kadar evlenme durumu hocam.
Eyvah, sen aferin. İnşallah gelecek sefere. Evet, bu şekilde olursa kardeşler, mesela 4 tane hanımı vardı. Bir tanesini boşadı ama daha iddeti var ya, 3 iddet bitene kadar daha onun hükmündedir değil mi? Nikahındadır. Gidip 4'e yine tamamlayamaz. Eksik oldu diye hemen gidip evlenemez. Bu 4.'sünün iddeti bitene kadar. İddeti biterse ondan sonra gidip evlenebilir. Yani o da erkekte iddet bekler. Kadının iddeti biter. 3 iddet ondan sonra kadın için serbest olup evlenebilir. Hanımı kendisi için de yol açılmış olur. Ahsente yani. Evet. Maşallah. Cayit. Cayit. Nam, bu kadarla iktifa edelim. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.